Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Hacegen'den Mektuplar programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Yanımızda Profesör Doktor Süleyman Den hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.
Hocam bu hafta da yine çok güzel mektuplardan devam edeceğiz inşallah. Dinleyicilerimiz için hatırlatalım. 1. cilt 109. mektuptayız. Hocam mektubumuzun konusu kalbin selameti ve masivayı unutmakla ilgili. Günümüz içinde herhalde bize ışık tutacak çok güzel bilgiler vardır.
Tabii ki İmam-ı Rabbani Allah razı olsun bütün asırları aydınlatan bir alim, Allah dostu, fakih, müfessir. Kalbin selameti çok önemli olduğu için çünkü estağfirullah yevme la yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Selim kalple Allah'a gelenler ancak kurtulur. O gün selim kalp ancak fayda verir diyor Rabbimiz. Yani selim kalp nasıl olur? Masivayı da nasıl unuturuz? Masivanın tesirinden nasıl kurtuluruz? Bununla alakalı mektup. İnşallah siz ağır ağır okuyun. Ben de elimden geldikçe anlatmaya çalışayım Ömer Bey kardeşim.
Bilmek gerekir ki Allah dostları kalp hastalıklarının tabipleridir.
Bu çok önemli. Şimdi biz en ufak bir hastalık olduğu zaman ne yapıyoruz? Başımız ağrısa, midemiz ağrısa, ayağımız ağrısa hemen doktora koşuyoruz. Filmler çektiriyoruz efendim. Bir sürü masraflar ediyoruz değil mi? Sırf niye hasta olduk? Acaba bu hastalık ilerler mi? Belki küçük bir hastalık, fiziki bir hastalık. Yani parmağımız, tırnağımız ağrıyor mesela. Ya boş ver böyle kalsın demiyoruz. Esasında nasıl ki fiziki hastalıklarımızı tedavi için doktorlara koşuyoruz. Aynı şekilde manevi gönül hastalıkları için de doktorlara koşacağız. Kim bu doktorlar? İşte Allah dostları, tarikat erbabı, meşayih, seyri sülükünü bitirmiş, tamamlamış kamil insanlar. Onlar kalp doktorları. Kalpteki kibir, bencillik, menfaatperestlik, efendime söyleyeyim pintilik, aklınıza ne gelirse her türlü kötü ahlakın tedavisinin reçetesi bu tür güzel Allah dostlarının elinde ve yanında. İnşallah onlardan bu tedaviyi nasıl alırız? İşte bunun sürecini gösteriyor bize İmam-ı Rabbani Hazretleri. Allah kendisine razı olsun diyoruz.
Bu kimselerin sözleri ilaç, bakışları şifadır. Onlar öyle bir topluluktur ki onlarla hemhal olan sıkıntıya düşmez. Onlar her daim Allah ile beraberdir. Onların bereketiyle yağmur yağdırılır ve onların bereketiyle rızık gönderilir.
Tabi son okuduğunuz bir hadis-i şeriftir. Siz hadis-i şerifi ayrı okuyalım da Ömer Bey karışmasın. Onlar
öyle bir topluluktur ki onlarla hemhal olan sıkıntıya düşmez. Onlar her daim Allah ile beraberdir. Onların bereketiyle yağmur yağdırılır ve onların bereketiyle rızık gönderilir.
Buna benzer yine bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Melekler zaman zaman böyle dünyadaki meclisleri kontrol ediyorlar tabii. Zikir meclisleri özellikle şey yapıyorlar. Güzel kokular geliyor demek ki zikir meclislerinden. Manevi raihalar, tatlar geliyor. Meleklerde böyle bir tiryakilik var değil mi? Onları arayıp buluyorlar. Onlar da o zikire, o ilim meclisine, o Kur'an meclisine katılıp oradan istifade etmeye çalışıyorlar. Yine böyle bir zikir meclisi. Melekler gelmişler. Sonra Rabbimize diyorlar ki ya Rabbi işte kulların toplaşmışlar kendi aralarında seni zikrediyorlar. Seni anıyorlar. Senin azametini, haşmetini, büyüklüğünü zikrediyorlar deyince işte onlar cenneti mi gördü mü, cehennem mi gördü mü? Şeklinde Rabbimiz uzunca devam ediyor hadis-i şerif. Esas hadis-i şerifin bizi ilgilen kısmı son tarafı. Hepsini affettim diyor Allah-u Teala. O zikir erbabı bütün kullarımı affettim. Burası normal tabii ki. Allah kendini ananları anar. Estağfirullah. Fezkürûni yezkürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Ya Allah bizi nasıl zikreder? Merhametiyle, affıyla değil mi? İhsanıyla bizi zikreder. Ama diyorlar ki ya Rabbi, o mecliste 3-5 kişi vardı ki onların zikir amacı yoktu. Maddi bir iş için birini görmek, birinden borcu istemek ne bileyim için oraya gelmişlerdi. Onlar ne olacak? Yani onları affetme veyahut da onları bu şeyden çıkar gibi rapor verince, meleklerin tabii vazifesi rapor vermek objektif şekilde. Ne diyor Yüce Rabbimiz? Yani hadisi kutsidir bu. La yeşka celisuhum. Bu zikir meclislerinde, ilim meclisinde bulunanlar, velev ki hedefleri farklı bile olsa, bu zikir erbabının arkadaşları, onlarla beraber oturanlar, eşkıya olamaz. O anda haram, günah işleyemez. Yani şöyle düşünelim, siz bir gittiniz zikir meclisine, niyetiniz ne olursa olsun ne yapacaksınız orada ister istemez. Tabii kötü niyetler hariç. Bunu her zaman söyleyeyim. Yani bu dediğimiz nötr gafil insanlar için geçerli. Gitmiş bir meclise, zikir meclisi. Belki 3-5 kere de Allah demiş. Ortama ayak uydurmuş diyelim. Yoksa oturup da ya bu zikir meclisi nasıl yok ederim. Bunda keşke olmasaydı diyenler tabii ki kurtulamaz. Böyle gafil insanlar o anda günah işlemek mümkün mü? Kimseye gıybet edemezsiniz. Çünkü herkes Allah zikirle meşgul. Siz de ister istemez o süre zarfında hem o güzel kokuları alırsınız. Zikir kokularını alırsınız. Kalbiniz temizlenir. Hem de bir günah isteseniz de yapamazsınız. O güzel ortamda ne yapacaksınız yani? Kötü bir iş yapamayacağınız için o vaktiniz korunmuş olduğundan Allah-u Teala buyuruyor ki orada bulunan kullarımın yanındaki gafiller eşkıya olamaz, o anda günaha giremez, onları da affettim diyor. O güzel kullar hatırına bu aradaki yani yaşlar da kamil kabul edilip affediliyor. O yüzden bu tabi bu başka bir hadis-i şerif ama aynı hadis birbirlerini destekliyor tabii ki. Onlarla bulunanlar diyor ne olur? Sıkıntıya düşmez. Gönülleri huzur içindedir. Çünkü beraber olduğu insanların gönlü Allah ile beraber. Zaten başka bir Allah dostunun tavsiyesi. Allah'la beraber olamazsanız, olamıyorsanız, ona gücünüz yetmiyor ise Allah ile beraber olanlarla beraber olun diyor. Bu konuda hadis-i şerifler çok fazla esasında. Hani bazı kardeşlerimiz canım bir insan bir insanla beraber olunca nasıl cennete gider diye sorabilir. Yine meşhur hadis-i şerif var ya. Hani iyi dost diyor, misk satan arkadaşa benzer. Gidersiniz sabah arkadaşınız dükkanına, işte parfümörü misk dükkanına. Size vermese bile yine de size o güzel kokular üzerinde siner. Tersi de Allah göstermesin doğru. Kötü arkadaş da diyor. Körükçü dükkanı, demirci dükkanı vardır ya. Orada devamlı böyle körüklerin ateşi alevlendirirler. Ateş böyle kıvılcımlar çatır sağa sola. Orada bulunursanız elbiseniz yanar. Hiçbir şey yapmasanız üstünüz. Evvelden biz bazen hani böyle bir arkadaşı görmek için bir kahveye girerdik. Sigara dumanı çıkar çıkmaz 3 gün üzerinizden o duman gitmez. Her gören ne oldu nereden geliyorsun diye sorar. İşte o yüzden yani insan daima zikir erbabıyla, ilim erbabıyla, Kur'an erbabıyla beraber olmaya çalışmalı ki böyle yapa yapa inşallah kendisi de bir gün gerçek zikir ehli olabilir. Gerçek Kur'an ehli olabilir. Bu da Rabbimizin bize bir merhameti. Yani bir şey olamasak bile olanları sevsek o bile önemli bir adım, kabul ediliyor.
Hocam en azından şöyle bir faydası da olabilir bunlara ek olarak. Yani insan kendi manevi hastalıklarını göremeyebilir. Yani fiziki hastalıklarımızı görüyoruz, farkındayız ama manevi olarak göremiyoruz. En azından böyle zikir ehli, işte kamil insanların yanında belki kıyas yaparak ya benim şöyle eksikliklerim var diye görüp ona belki yönlenebilir yani.
Tabii kesinlikle Ömer Bey çok haklısınız. Kıymetli dinleyicilerimiz de tabii takdir ederler ki. Yani düşünün ki bir Allah dostu güzel insanın yanındasınız. Daima yüzü gülüyor. Akşama kadar her gelenin dertleriyle hemhal oluyor. Herkese bir çözüm üretmeye çalışıyor. Cömert. Bir yere gidiyorsunuz size çay ısmarlıyor, yemek ısmarlıyor falan. İnsan etkilenmez mi bundan? Ya der. Falanca güzel insan ne kadar cömert. Ben ise o kadar cömert değilim. Keşke öyle olabilsem. En azından bunun acısını hisseder içinde. Nazik der. Ne kadar nazik bir insan. Bak kimsenin kalbini kırmıyor. Akşama kadar yanında bulundum. Herkese güzel yüzle, tatlı dille muamele etti. Ben de keşke onun gibi olabilsem der. Ve bu güzel yolda bir niyet bile, niyet etmesi bile, o konuda da geçen haftalar okumuştum değil mi Ömer Bey? O 100 kişiyi öldüren adam hikayesini geçen derslerimizde okumuştuk evet, herhalde. Bir adam, kötü bir adam, yani 100 adam öldürüyor. İşte özür dilerim, 99 hadiste geçiyor bu. Eski kavimlerden diyor Allah Resulü, bir zat 99 insanı öldürdü. Dedi ki ya ben tevbe etmek istiyorum, dine geri gelmek istiyorum. Bana bir yol gösterin, bir hoca, bir efendim insan var mı fikir alabileceğim? Bir rahip var diyorlar. Gidiyor rahibe, diyor ki rahip efendi ben 99 kişi öldürdüm. Tevbe etmek istiyorum. Rabbime geri dönmek istiyorum. Acaba tevbe etsem tevbem kabul olur mu? Yok diyor, kesinlikle olmaz diyor. Sen 99 kişi öldürmüşsün. Mümkün değil diye der demez. Adam kızıyor. Nasıl kaybedecek bir şeyim yok mu adam diyor.
100.
Şunu oldu. Da öldüreyim. Onu da öldürüyor. Oluyor 100. Yani 100 adam öldürmek de az bir şey değil ha. İnsan yani atıyorum 40-50 senelik bir ömrü olsa hani çocukluk dönemini çıkarsanız yılda 2 adam öldürmüş oluyor yani. Belki de 3 adam duruma göre. Ondan sonra gidiyor yine tövbe edesi geliyor. Soruyor ediyor araştırıyor. Diyorlar ki falan yerdik rahibe git. O rahibe gidiyor. Ondan sonra tövbe etsem Allah kabul eder mi tövbemi? Eder diyor. Ama diyor senin bulunduğun o bölge kötü bir bölge. Kötü insanlar var. Onlar seni rahat bırakmazlar. Sen diyor oradan ayrıl. Falanca bölgeye git. Adam yola çıkıyor sırf o niyetinden. Yolda ölüyor. Ve melekler, tabi o hadis uzundur. Aralarında tartışıyorlar, sen götüreceksin, ben götüreceğim. Gazap melekler diyorlar ki bu adam çok adam öldürdü, cehenneme gidecek. Rahmet melekleri diyorlar ki bu adam tevbe etti ama niyeti güzelleşti. Neticede cennet alıp götürüyorlar. Bir niyet değişikliği ve ufacık bir hak yolunda adım çok şeyi fark ettiriyor esasında. O yüzden iyilerle beraber olduğunuz zaman kendi hatalarınızı görürsünüz. Yani Müslüman, Müslümanın aynasıdır. Mümin, mümine bakar. Nasıl bir ayna bu? Manevi bir ayna tabii ki. Ona baktığınız zaman nasıl biz boy aynasını niye korlar karşımıza? Bir resmi daireye girerken boy aynaları vardır. Şunu der yani oradaki amir konumundaki insan, oranın valisi, kaymakamı, müdürü, okul müdürü neyse, ey öğrenci kardeşim, ey vatandaş, saçını sakalını düzelt, yakanı paçanı bir düzelt, yani önemli bir yere geldin, böyle buraya üstü başı dağınık bir şekilde giremezsin. Onu söyler sana ayna. Şimdi mümin de kardeşimiz, güzel bir, benim bu konuda bir hatıram da var, anlatmak istiyorum.
Buyurun hocam.
Ömer Bey kardeşim. Öğrenciydik yani fi tarihinde, yani 1988'li 90'lı yıllar. Güzel bir abimiz, derviş meşrep bir abimiz. Aynı odayı paylaşıyoruz. Ben biraz dağınıkça bir vatandaştım. Böyle kalkar, yani sağa sola derlemeden, toparlamadan çıkardım dışarıya. Akşam geliyorum, her gün odamız derli toplu. Her şey yerli yerinde. Hani bekar insanlar biraz dağınık olur ya. Ama bu kardeşimiz sufi meşrep bir kardeşimiz. Güzel bir kardeşimiz. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün artık utanmaya başladım. Ha dese ki, ya kardeşim odayı düzeltsene, böyle dağınık bırakma dese belki nefis. Böyle bırakırım falan, yani aramızda bir ihtilaf olabilir, münakaşa olabilir. Hiç böyle münakaşaya mahal vermeden bana güzel bir ayna tuttu. İnsan dedi düzenli olabilir, bekarlık yani böyle dağınık olmak için bir bahane olmaz dedi. Hakikaten ben de yavaş yavaş en azından ondan utancıma, daha böyle düzgün olmaya, efendim değerli toplu olmaya gayret ettim. Bakınız ne güzel bir ahlak şimdi. Şimdi ailede kavga oluyor mesela bazen. Eşler anlaşamıyorlar. Şunu yap, bunu yap, onu yapmam, ben bunu yapmam. Herkes kavga. Halbuki bir insan birazcık fazla yapsa, kendi vazifesinin de fazlasını yapıverse, karşı taraf ya diyecek ki niye ben yapmıyorum da eşime mesela şu işi yaptırıyorum. Ayıp bana diyecek, kendini ayıplayacak. Kendisine bazı insanlara bu fırsatı vermek lazım yani. Pişman olma fırsatını vermek lazım. Biz şimdi ne yapıyoruz? Hemen o senin hakkın, bu benim sorumluluğum falan, işi yokuşa sürebiliyoruz. İşte bu yüzden yani Müslümanın Müslüman ayna tutması gerekiyor. Yani bu haller kitap okuyarak kazanılmıyor. Ben her gün kitap okusam, hilim güzeldir, işte Müslümanlara yardım etmek hoştur, güzeldir ki nitekim bütün mümin kardeşlerimiz kitap okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyoruz hatta. Hatta camiye gidip vaaz dinliyoruz, hutbe dinliyoruz Ramazan aylarında, Kadir gecelerinde. Ama halimizde değişik olmuyor fazla. Niye? Evet. Çünkü sözün tesiri az oluyor. Kulaktan giren bir nasihat diğer kulaktan çıkabiliyor. Halbuki siz bir insanın davranışını, hele sizi etkiliyorsa, size karşı cömerttir, halimdir, affedicidir, etkileniyorsunuz. İster istemez ne kadar bir insan katı kalpli olsa bile etkileniyor. Ve bu sefer kendi davranışlarını müspet manada değiştirmeye başlıyor. İşte o yüzden zikir erbabıyla beraber olmak, estağfirullah ve künü mea sadikin var ayet-i kerimede geçiyor. Sadıklarla beraber olmak hemen hemen bütün tarikatlarda önemli bir asıl ve esas. Yani bir insan düşün ki bir şekilde ders almış ama şeyhinin ziyaretine gitmiyor, onun meclisinde, sohbetinde bulunmuyor, onu takip etmiyor. Bu insan belki biraz zikir çektiği için sevaba girer ama ciddi manada ahlakı güzelleşmez. O yüzden bu beraberlik çok önemli. Ona dikkat çekti. Allah razı olsun İmam Rabbani Hazretleri.
Kalp hastalıklarının başı ve batıni dertlerin en önemlisi kalbin Hak Sübhanehu'nun dışındaki şeylere ilgi gösterip onlara bağlanmasıdır. Bu alakadan tamamıyla kurtulmadıkça selamet bulması imkansızdır.
Şimdi Allah-u Teala bütün azalarımızı bir iş için yaratmış. Hani Mevlana buyuruyor ya, efendi diyor kölenin önüne yabayı getirse, küreye getirse, bahçeyi gösterse, konuşmasına bile gerek yok. Ne demektir bu? Git bahçeyi belle, işte efendim sebzeleri, meyveleri efendim bir bak. Bunu yap demektir diyor. Şimdi Allah bize el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş. Hepsinin bir vazifesi var. Bunlar çalışacak. Dünyalık işlerimizi onlarla yapacağız. Gözümüze bakacağız, çukura düşmeyeceğiz. Ellerimiz boş durmayacak. konu komşuya muhtaç olmayacağız. Çalışıp ailemizin nafakasını kazanacağız. Bütün azalarımız bizim için. Ama bunların da üstünde onları yöneten kalbimiz, bu kalp Allah için yaratılmış. Rabbimiz o kalbi kendisi için istiyor. Ey kulum diyor, bütün azalarını yani hak yolda, tabi harama düşmeden dünya için kullan. Ama diyor kalbini bana ayır. Orayı temizle, orada ben olayım sadece diyor. Biz diyoruz ki ya Rabbi, bütün azaları verdin, sayısız yani azalarımız var değil mi? Yani aklımızın şöyle bir tahlil etsek, aklın, beynin o nimetlerini inanın yani ayette geçtiği üzere tasnif bile edemeyiz. O azalarımızdaki harikulade kapasiteleri şöyle bir yazsak, yani ciltler dolusu yazarız herhalde. Bütün bunları Rabbimiz bize vermiş. Ama diyor kalbinde ben olayım, orada benim zikrim olsun, benim muhabbetim olsun. Diyor ki kul, olmaz ya Rabbi, orayı da ben lüzumsuz. Yani şu dünya bizim için yaratılmış. Bu dünya için artık yorulmaya gayret var mı? Gerek var mı? Yani düşünün ki bir padişah sizi yanına çağırmış. Sizinle görüşecek. Saraya gitmişsiniz. Yani padişahı bırakıyorsunuz. Oradaki işlemeler, koltuklar, mücevherler, hatta bazı ahmaklar gidip daha girer girmez diyelim ki sarayın ahırı var ya. Aman ya Rabbi, bu ahır ne güzel diyor. Ya Rabbi diyor, veya işte ey padişahım diyor, ben bu ahırda seyis başı olayım. Seyis yap beni. Ya kardeşim, seni padişah huzuruna çağırmış. Sen de affedersin eşeğe katıra razı olup onların altını temizlemeye talip oluyorsun. Şimdi bizim durumumuz da böyle esasında. Rabbimiz ey kulum bana gel diyor. Bütün dünya diyor ayağın altında hizmetçi. Dağları, kuşları, balıkları, aklına gelen her şeyi, yıldızları, ayı, güneşi senin için yarattım. Güneş ısı versin, ay işte yol göstersin. Hayvanlar emrimizde, istediğini kes, istediğine bin. Bunları sana verdim. Sen bunları kullan, bana ulaş, bana vasıl ol diyor. Biz de diyoruz ki ya Rabbi, yani hani o ahır örneği biraz güzel oldu esasında. Allah'ım, ey Rabbim, ben bu ahırda hayvanlarla beraber yaşar, onlara bakarım, istifade ederim. Onların da işte sütünden de içerim falan filan. Ya padişah seni huzuruna çağırmış, orada hizmetçiler var. Önüne kebaplar hazır gelecek. Uğraşmadan, pis kokular, hayvanların pis kokusunu duymadan her türlü nimete kavuşacaksın. Bunu bırakıyorsun, çok daha kötüsüne razı oluyorsun. Bu büyük bir nankörlük. Yani büyük bir nankörlük. Gazali Hazretleri bunu çok harika açıklıyor. Ben bunu her zaman paylaşıyorum fakültede öğrencilerimle. Padişah diyor, bir tebaasına bir at gönderir, güzel bir at. Asil bir Arap atı gönderir, hızlı, seri. Kıyafet gönderir, kılıç gönderir, para gönderir. Der ki, ey işte falanca vatandaşım, ben seni sevdim, ata bin, elbiseleri giy, şu verdiğim parayı da yol masrafı yap, bana gel. Şimdi diyor, bu nimetler karşısında üç değişik tutum vardır. Bir adam vardır, gafildir. Ay be, ata bak der. Harika bir at, harika kıyafetler, onları asar evine. Atı da böyle güzel bir ahıra bağlar, her gün atı yemler, kaşağılar, işte onun efendim bakımını yapar. Ata binmez yalnız. Onu böyle süs için, hani böyle çok insanlar vardır değil mi? Arabası vardır, arabasına binmeye kıyamayan, evine kıyamayan, evine misafir almayan, arabasına kendisinden başka kimseyi bindirmeyen, ne bileyim öğrenci, fakir, fukara taşımayan, yolda gördüğü garibanı değil mi? Yardımcı olmayan, imkanlarımızı paylaşmayan nice insanlar var. Allah bizi de bunlardan muhafaza buyursun.
Amin.
Böyle söyleyeyim, kendimizi birazcık şey yapmış olalım. Birisi de vardır ki diyor, ata biner ters istikamete gider. Bu da kafir, münafık ve işte fasıklar. Yani hem atı almış efendiden, padişahtan, kıyafetleri giymiş, o bir işte efendim kese dolusu altın parayı da har vurup harman savurmuş, ömrünü zayi etmiş, ters istikamete giriyor. Daha da uzaklaşıyor. Yani hepimiz doğuşta Rabbimize 3 aşağı 5 yukarı eşit uzaklıktayız. Yani daha da ters istikamete gitmiş. Birisi de vardır ki, yani ne ata bakar, ne paraya bakar, ne kıyafete bakar. Ya padişah beni huzuruna çağırmış. Padişah beni sevmiş. Bundan büyük nimet mi olur der. Ata biner, elbiseyi giyer, cebine paraları kor. Atı dört dola koşturur çatırcasına. Bir an önce o padişahın, o büyük padişahın huzuruna varayım. Bana bu parayı, atı, elbiseyi gönderen padişah daha ne hazineler vardır yanında. Daha onda ne büyük imkanlar vardır. Bunlar ne ki? Der. Uçarak gider. Şimdi biz bu dünyaya geldik. Bu imkanları Rabbimiz diyor ki ey kulum, sana sağlık verdim, ömür verdim, maddi imkanlar verdiğim, bunları kullan bana gel. Kalbi zaten benim olsun. Biz de yani aldanıyoruz bu dünyanın faniliğine. Aman ya Rabbi, şu dünyadaki araba, ev bana yeter. Ben fazlasını istemem. Öleceksin be adam. 3 gün sonra bunlar zaten seni terk edecek. İşte o yüzden sufiler hep kalbe ehemmiyet veriyorlar. Kalbi başkasına verme. Oraya ancak Rabbini koy diyorlar. Bence çok hoş bir tavsiye oldu. Allah istifade etmeyi nasip eylesin.
Amin diye. Hocam, Allah razı olsun. Muhterem dinleyicilerimiz, kalbin selameti ve masivayı unutmakla ilgili bir mektubu hocamızla birlikte okuyoruz. Hocamız bize anlatıyor, şerh ediyor. Hakkın dışındakilerin muhabbetini onun muhabbetine baskın gelecek veya yok edecek kadar üstün tutmak çirkinliğin ve hayasızlığın son kertesidir.
Tabii şimdi kalbimizde illaki sevgi de olacak yani. Hani ailemizi seveceğiz, vatanımızı, vatandaşlarımızı, Müslümanları. Bunlar Allah sevgisine engel olmamalı. Ondan daha üstün olmamalı. Estağfirullah vellezine amenu eşeddu hubben lillah diyor Rabbimiz. İman edenlerin en şiddetli sevgisi, en yüksek sevgisi Allah içindir. Yani yeri gelir, insan eşiyle karşı karşıya gelebilir. Çocuğuyla karşı karşıya gelebilir. Ki ashab-ı kiramda değil mi? Onlar ne hikayeler var ashab-ı kiramın hayatına baktığımız zaman. Annesi yemin ediyor işte, bir daha yemek yemeyeceğimmiş. Düşünüyor, annesini çok severmiş sahabe. Vallahi ne diyor, 100 tane canın olsa hepsini versen diyor, ben yine davamdan vazgeçmem. Baba oğul karşı karşıya gelmiş. Şimdi yani seveceğiz ama bu sevgiler bizi Allah'tan alıkoymayacak. Bazı insan ailesini çok sever. Ailesinin isteklerine uya uya. Ki ayette bunlar düşmandır sizin için diyor. Evet. İnsanla uzaklaşır gider. Onları seveceğiz ama Allah sevgisi en şiddetli. Peygamber sevgisi kalbimizde en güçlü olacak. Diğer bütün sevgiler bu sevgiye ayak uyduracak. O sebeple yani tamamen de kimseyi sevmeyelim falan demiyor zaten. Bu tabii olarak fıtratımızda var. Ama kalbimizin o esas en has köşesini Yüce Rabbimize ayıracağız. Allah nasip eylesin. Amin. O yolda da kimseyi dinlemeyeceğiz yani. Karşımıza kim gelirse gelsin Allah Resulü'nün ifadesiyle güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz diyor. Yani o kadar bana baskı yapsanız, engel olmaya çalışsanız davamdan vazgeçmem diyor Allah Resulü. Biz de inşallah Allah dostlara bunu hatırlattığı için. Tabi bunlar ayetlerden hadisler alınma hepsi.
Evet.
Hepsi ayet ve hadislerden alınma. Ama tabi Allah dostları bunu da hem yaşayarak anlatıyorlar, daha etkili oluyor üzerimizde inşallah.
Belki de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haya imandandır hadisinde geçen hayadan maksat bu hayadır. Kalbin Allah Teala'nın dışındakilerle ilgilenmeyi bırakmasının alameti masivayı tamamıyla unutması ve ondan yüz çevirmesidir.
Şimdi o haya kelimesine geri dönelim. Haya demek utanmak demek de biz genelde utangaç çocuklar falan, hayalı çocuk falan deriz. Tabii ki kullardan utanmak güzel bir şey. Hani Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz deriz ya biz. Ama haya esas Allah'tan utanmak. Yani şimdi Allah bize bu kadar imkanları vermiş. İnsan birazcık tefekkür etse değil mi? Hakikaten çok utanmamız lazım Rabbimiz karşısında. Yani Rabbimizin bize verdiği ihsanların haddi hesabı yok. Az bir şey istiyor, kendisi için de istemiyor. Akrabana ver diyor yani, yakın komşuna ver diyor. Yani sosyal ortamın güzelleşsin diyor. Esasında onların da menfaati bize dönüyor. İyi bir düşünsek, düşünün ki imkanlarımız çok geniş. Yan komşumuz fakir. Ona vermesek esasında onun zararı bize döner. Ya arabamıza zarar verir, ya malımızı çalar. Hatta Allah göstermesin canımıza kasteder. Her şeyi yapabilir. Hani bizde bir alır batasüsü vardır. Aç kelp fırın deler derler. Fırındaki taşları bile deler o ekmeğe ulaşmak için. Şimdi hepsi bize dönüyor esasında menfaatler. Etrafımızdaki garibanları tamam sevaba giriyoruz, ayrı konu. Allah-u Teala bir de bize sevap yazıyor bunun üstüne üstlük. Bu sebeple yani bunlar dikkat edilmesi gereken konular. Yani Allah'a karşı hayal olmak. Rabbimiz vermiş. Yani en ufak bir kılımızı kıpırdatmıyoruz bu nimetler karşısında. Kalbimizi vermiş bize. Akıl vermiş. Yani şimdi İmam Gazali bu konuda çok güzel İhya Ulumiyet'in açıklamalar yapıyor. Bir insan diyor başkasını niye sever? 5 tane şartı var orada. İnsan diyor bir kere kendi varlığını vereni sever. Varlığının devamını, hayatının bu dünyadaki devam etmesine yardımcı olanı sever. Değil mi? Bir arkadaşımız bize ihsanda bulunsa, annemiz bize, babamız niye seviyoruz? Bu dünyaya gelmemize sebep oldular. Ve bizi en zor zamanlarımızda yetiştirdiler. terk etmediler yani. Sonra gazel devam ediyor işte, kendine benzeyeni sever, iyi güzeli sever falan filan devam ediyor. Ve bundan sonra Rabbimize uyguluyor. Bütün bu sıfatlar en kamil şekilde Rabbimizde var. Tamam, anne baba bizim dünyaya gelmemize sebep oldu da onlara bu gücü kim verdi? Rabbimiz verdi. Bize ruhu kim verdi? Rabbimiz verdi yani. Bu dünyada kalmamız için belki bize yardımcı olanlar var ama kalplere o niyetleri kim verdi? Annenin kalbine eğer çocuk sevgisi verilmeseydi Rabbimiz tarafından, ki hadiste geçiyor değil mi? Yani bir yılan bile yavrularını kolluyor, bir efendim hayvan bile işte ayağını kaldırıyor ki yavrusunu ezmesin. Hepsinde bir hayvanlarda bir merhamet var. Hatta bazen tersi de oluyor. Allah o hayvanın gönlünden yavrusunun sevgisini aldığı anda ne yapıyor o hayvan? İcabında oturup yavrusunu da yiyenler de var hayvanlar aleminde. Evet. Yani örümcekler derler ya, eşlerini yerler derler. Allah ona da o duyguyu vermiş. Eşini bir süre sonra oturup afiyetle yiyor mesela örümcek. Şimdi bize o duyguyu verseydi Rabbimiz, hiç kimse çocuğunu sevmezdi yani, sevemezdi. Hepsini veren Allah. Bu sebeple diyor, en çok sevmemiz gereken Allah-u Teala'dır. Bu şartları uyguladığımızda sevgiye layık olan, yegane layık olan Rabbimizdir. Tabii tefekkür etmek lazım. Böyle olunca insan utanır Allah'tan. Çocuğumuzu sevip bütün servetimizi çocuğumuz için harcayabiliyoruz mesela. Çocuğumuz hasta olsa değil mi? Şifa bulsun diye her şeyi onun yolunda harcayabiliyoruz. Ama Rabbimiz bize zekat istiyor, zekatı vermiyoruz. İnfakta bulun diyor, infakta bulunmuyoruz. Kullarıma yardımcı ol diyor. Yani yardımcı olmuyorsak mesela, işte o zaman demek ki burada hayal edilmesi gereken bir konu var. Yani önce Rabbimize karşı hayal olalım inşallah. Zaten Allah'tan utanan kullardan daha çok utanır. Evet.
Masivayı unutmak. O dereceye ulaşmalı ki masivayı hatırlaması için kalbe baskı yapılsa bile kalp yine de onu hatırlamamalıdır.
Tabii bunlar biraz zor haller. Şimdi biraz tasavvufun daha yüksek mertebelerine geldik. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ömer Bey kardeşim. Daha öncekiler biraz daha bize de uygundu ama evet. Şimdi biraz daha bu erbabının anlayacağı şeyler ama kısaca şöyle anlamaya çalışalım. Ben şöyle kıyas ediyorum bunu hayatta. Bazı insanlar var değil mi? Kafayı takmış mesela, alkolik. Ne bulursa alkol düşünüyor. Şöyle içerim, böyle içerim, şurada alırım, burada satarım. Bazı insanlar kumarbaz. Adam yani en olmadık yerlerde toprağa 3 tane zar atıp efendim ne bulursa kumar oynuyor mesela. Aklında başka hiçbir şey yok. Başka birisi başka bir şeye müptela. Mesela film müptelası. Sabah açıyor televizyonu. Akşam da uykusu gelinceye kadar onun başından kalkamıyor. Bazı insanlar bu son zamanlarda internet müptelası. Hatta onları tedavi için klinik açtılar şimdi. Japonya'da falan. Çünkü adam ölüyor.
Evet.
İnternetin başında bu çok uzun süre oyunlar varmış. Günlerce sürüyormuş yani. Oyunlar bitmiyor bir türlü. Adam yemiyor, içmiyor. Gözleri, aklı, beyni en son çatlıyor insan. İnsanda bir istihabı var. Kompütürün başında ölüp kalıyor adamcağız. Şimdi bunlar ne kadar sakat şeyler. Ben dedim ki kendi kendime, ya bu adamlar basit bir dünya zevki için hayatlarına kıyabiliyorlar. Yani daha kötüler var değil mi? Mesela eroinle müptel olanlar var. Bütün malını, mülkünü, şerefini, haysiyetini o yolda feda ediyor. Zaman zaman böyle merak ederdim yurt dışındayken. Böyle hani parklarda falan böyle evsiz, barksız, esrarkeş, serseri tipler var. Gider konuşurdum, ya hemşerim, kardeşim sen yani niye düştün buraya? Fakir miydin, parasız mıydın? Yok. Çoğu eğitimli, mühendis, avukat falan filan. Ama müptela olmuş. Bu dünyevi sevgiye, dünyevi şehvetlere esir olmuş. Düşmüş yani, her şey gitmiş elden. Aile gitmiş, çoluk çocuk, servet, şeref, haysiyet, arkadaş çevresi hiçbir şey kalmamış. Hatta çoğu da maalesef orada kedi köpeklerle sarmaş dolaş, uyurlar falan. Ev versen evde de oturmaz bunlar. Niye böyle olmuş? Ufak bir şehvetin peşine düşmüş. Ya Yüce Rabbimizin sevgisi varken, Yüce Rabbimizin azameti varken değil mi? İnsan şey görür mü yani? Başka sevgiler, ama işte bunu bilemediğimiz için, onu takdir edemediğimiz için Mevlana'nın tabiriyle bir çocuğun diyor elinde çok kıymetli pahalı elmas olsa, eşsiz bir mücevher olsa onu çok basit bir oyuncağa değişir. Çok basit. Yani 1 liralık bir basit arabacıya, kamyoncuya, bebeğe o çocuk elindeki büyük serveti verir. Çünkü o servetin kıymetini bilmiyordur. Şimdi biz de öyleyiz. Yani bu kalbimizi böyle hani Beni İsrail'in dedi ya, Allah'ım biz bıktık bıldırcın etinden, helva yemekten, bize soğan gönder, samsak gönder falan filan demişlerdi ya. Aynen bunun hikayesi yani. Aynen bunun hikayesi. O yüzden yani biz de o hale gelmeliyiz ki tabi bu buna ulaşan Allah dostları var. Fena makamı dediğimiz, fenanın en üst mertebesi bu makam. Öyle bir makam ki artık o makama ulaşan Allah dostları, nasıl ki ehli dünya Allah'ı hiç hatırlamaz, bir ömür boyu yaşamıştır bir adam, bir kere camiyi merak etmez, bir kere ben bu dünyaya niye geldim merak etmez, bir kere de şu harcadığım servetlerin acık bir kısmını da Allah için harcayayım diye aklına gelmediği gibi, güzel Allah dostları var. Onlar da Rablerini görür, Rablerinin azametini görür de bu dünyanın geçiciliğini, efendim faniliğini hisseder, dönüp bakmaz. Dönüp bakmaz yani. Hani güzel bir meslevde hikaye var. Bir delikanlı gidiyor padişahın kızına, prensese. Ben size aşığım, size evlenmek istiyorum diyor. Lütfen benimle evlenin diyor. Tabi prenses bakıyor ona, onu test ediyor tabi. Ya diyor, ben bir prensesim, sen sıradan bir insansın. Yani ben sana diyor 100 altın vereyim. Sen bu sevdadan vazgeç, git diyorum, normal başka birisiyle evlen. Hani ben asil bir aileden geliyorum falan. Oğlan diyor ki olmaz efendim, çok seviyorum. 200 altın vereyim sana. Olmaz. 300, 500, 800 altın deyince, yani bayağı bir altın tabii, bir servet. Çocuk diyor ki ne yapayım madem diyor, ver paraları. Ben de diyor aşkıma, işte bağrıma taş basıp başkasıyla evlenirim der demez. Diyor ki prenses oradaki cellatlara, şu gafilin kellesini vurun diyor. Beni diyor 800 altın değişti diyor. Yani bir prenses 800 altın değişilir mi? Rabbimiz yani soğan samsağa, arabaya, eve, dama değişilir mi? Onların hepsini veren Allah. İşte o yüzden hakikaten düşünsek hayal sahibi olacağız, düşünmeye vaktimiz yok. Şu modern dünya bizi öyle bir peşinden sürüklüyor ki insanlar kazan kazan, çalış çalış, harca harca. Yani bugün en güzel şey bu. Çalış çalış, harca harca, çalış çalış, uyu uyu, gez gez falan, böyle kafamız böyle sanki yani şey altında, bir sihir, dünyanın sihri altında durup düşünmeye vaktimiz yok. Tabii ki bazı gafiller bir ömür boyu 70 sene 80 sene ayette de geçiyor zaten, size yeterince vakit verilmedi mi? Verildi. Düşünülmediği gibi bazı insanlar tam tersine Allah dostları, yüksek Allah dostları, onlar da bu dünyanın menfaatleri akıllarına gelmiyor. Onlar için bu dünyanın bir ehemmiyeti olmuyor. Hakikaten Allah bize nasip eylesin.
Amin.
Çok yüksek, inşallah. Yüce haller. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için estağfirullah, mâ zâgal basarû ve mâ tavâ atıyor değil mi? Necm suresinde Rabbimiz, evet, peygamberimizin o şeyini gösteriyor. Yani o cennete girdiği halde, cennetten gittiği halde Tuba ağacını ne nimetler gördü oralarda. Belki daha biz cennetin ilk kapısına girseydik, aman ya Rabbi bizi burada ipka ile, burada biz baki kalalım,
padişahın ahırında kalmak isterim,
dünyaya da geri dönmeyelim, artık burası çok güzelmiş derdik belki. Hatta öyle diyen, evet, sufiler var. Ben de cennete girseydim diyor, bir daha geri gelmek istemezdim. Halbuki Allah Resulü geri geldi. Allah'ın rızası dünyada irşatta, tebliğde olduğu için tekrar geri geldi. İşte bu dünya nimetlerini hatırlamamak demek. Hatırlasaydı Allah Resulü, gözüne görünseydi onlar, belki hani tabii ki o peygamberimiz için bir şey diyemeyiz, hani kendimiz için konuşalım, anında biz her şeyi unuturduk yani o nimetler karşısında. Hatta dün bir hadis-i şerif okudum. Bir ayet tefsirini okudum daha doğrusu. Diyor ki o cennetteki nimetlerden bahsediyor. Hurul İn diye niye hur denmiş? Çünkü diyor bu Hurul İn o kadar güzel ki bakanlar şaşır kalıyor. Gözlerini geri alamıyor. Gözler geri gelmiyor baktığı anda. Oraya takılı kaldığı için şaşı yaparmış. Bir manası da oymuş. Hurul İn'in çok tehlikeli bir şey. O yüzden Allah Resulü için halbuki böyle bir tehlike olmadı hiç. Çünkü onun gönlü tamamen Rabbine adanmıştı. İnşallah biz onun ümmetiyiz. Yani tamamen olmasa da en azından Rabbimizi razı edecek kadar Allah nasip etsin. Ama tabii maneviyatında sonu yok. Ne kadar ilerlersek o kadar güzel.
İnşallah hocam. Hocam bu şeylerin ardından çok güzel bir mektupla devam ediyoruz. İnsanın yaratılış maksadıyla ilgili bakalım neymiş, bunlara binaen inşallah burada tamamlamış oluruz bazı fikirlerimizi.
Evet, burada yani kalp selametinden bahsetti, nasıl kalp selamete uğrar. Bir de yaratılış amacına döndü ki bakalım ikisi de esasında mütenasip mektuplar, evet. Buyurun.
Bilmek gerekir ki insanın yaratılışındaki maksat kulluk vazifelerini yerine getirmek ve daima Hak Sübhanehu'ya yönelmektir.
Estaizu billah ve men halaktul cinne vel insa illa liyabudun diyor. Yani insanları ben ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Yüce Rabbimiz. Ve daima Rabbimize yönelmemizi istiyor. Yani dediğim gibi bu nimetler ayağımızın altına serilmiş, yani kulluk yapalım diye verilmiş bize. Kulluk yapmayalım diye verilmemiş. Onlarla meşgul olalım da Rabbimizi unutalım diye verilmemiş. İşte bugün en büyük sıkıntımız burada zaten. Sufilerin züht züht demesinin sebebi de bu. Sufiler niye hep züht diyorlar? Maalesef bakmışlar ki, büyük Allah dostları, insanların %99.99'u ufak bir imkana kavuşunca Rablerini unutuyorlar. Demişler ki bu çok tehlikeli. Ya tamam, binde bir insan bu dünya malını, hadisi de geçiyor değil mi? İki kişiye gıpta edilir diyor. Birisi ilim sahibi olup da ilmini gece gündüz dağıtan. İkincisi de helalinden kazanıp bol bol infak eden. Bunlar esasında özenilecek konular ama nerede? İnsanların çok az bir kesimi varlığa, imkana kavuştuğu zaman Rabbini unutmuyor. Genelde unutuluyor. O yüzden demiş ki sufiler bu riski almayalım üzerimize. Yani dünya kötü olduğundan değil. Allah'ın yarattığı hiçbir şey kötü olmaz. Allah'ın yarattığı her şey güzeldir. İyi kullanırsak iyidir, kötü kullanırsak kötüdür. Yani biz bıçağı şimdi kötü kullanıyorsak bıçak kötü olduğu için mi? Hayır. Kötü olan biziz. O bıçakla gitsen adam kesersen kötü olan sensin, bıçak değil. Kötü çünkü o ekmek de kesiyor. Et de doğuruyor. Yani her türlü hayırlı hizmetleri bıçakla yapıyoruz. O yüzden Allah'ın verdiği nimetler engel olunca sufiler zayid olalım demişler. Bu riski almayalım üzerimize. Diyerek garanti, işin garantisine yönelmişler. Sebebi budur. Yoksa dünya kötü olduğundan değil. Yani Allah bize esas yaratılış gayemizi unutturmasın diyorum.
Bu mana ise öncekilerin ve sonrakilerin efendisine tam bir şekilde tabi olmaksızın mümkün olmaz.
Tam kulluk tamam güzel de ben öyle bir tefekkür geliştireyim, yoga yapayım. Öyle bir şeyler yapayım da işte Allah'a kul olmuş olayım. Olmaz. Hani bizde bazı kesimler var. Benim kalbim temiz deyip Allah'ın verdiği namazı, ibadetleri falan yapmamak, kendilerince başka şeyler yapmak istiyorlar. Olmaz. Bir insan ancak Allah ve Resulü neyi emretmişse onu yapınca felaha erer. Onu yapınca kurtuluşa erer. Yoksa kafamıza göre kulluk olmaz. Zaten bugün sıkıntının büyüğü de burada yatıyor. İnsanlar kendi kafalarınca Allah'a kul olmak istiyorlar. Yani kimse ben ateistim, Allah'ı inkar ediyorum diyemiyor. Ne diyor insanlar? Ya Rabbi faizi niye haram kıldın? Veya sen o faiz haram ama ya Rabbi sen o konuda fazla bilgi sahibi değilsin haşa. Artık bugün o normaldir. Bugün işte şaraptı, fuhuştu, bu hayat tarzlarıydı bunlar normaldir. Yani bunlarda bir beis yoktur diyerek Allah'a dini öğretiyoruz. Allah'a haşa akıl vermeye kalkıyoruz. O yüzden yani keyfi kulluk olmuyor.
Hakkın dışında istenilen ve hedeflenen her şey tapılandır. Hak Sübhanehu'nun dışındakilere ibadet etmekten kurtuluş, ahiretle ilgili hedefler ve cennet nimetleri de dahil olmak üzere hakkın dışında hedeflenen ve istenilen hiçbir şey kalmayınca ancak mümkün olur.
Tabii şimdi Allah dışındaki hedeflerimiz ve gayelerimiz, yani Allah'a ulaşmak için araç olmayan, amaç olan her şey put oluyor. Bir insan diyor ki zengin olayım, dünyanın en zengini ben olayım. Niye olacaksın? Hiç sevgili olmak için. Herkes ama çok imkanı var desinler, ama güzel şuyu var, buyu var desinler diye hedef edinmiş. İşte onun için dünya malı put oluyor. Başka birisi diyor ki ben şu makama ulaşayım. İşte amir olayım, memur olayım falan filan. Tek derdi bu. Oraya ulaşmak için de her türlü ahlaksızlığı yapabiliyor icabında kolayca. Demek ki bu adamın putu da makam sevgisi. Başka birisi karşı cinse ulaşmak için. Yani hiç evlilikmiş, nikahmış, şuymuş, buymuş, helal haram hiçbir şey gözetmiyor. Tek derdi şehvetini tatmin etmek. Onun da putu zaten hadiste geçiyor değil mi? Kulun diyor gümüşün, kumaşın kullarına yazıklar olsun diyor Allah Resulü. Demek ki gümüşe, kumaşa, kadına kul olan çok insan var piyasada. Ki var hakikaten de görüyoruz bunları biz. Tabii bunlar büyük tehlikeler muhterem dinleyicilerimiz. Bunun da kurtulmanın yolu maneviyat erbabı ile beraber olup seyri sülüke girmek ve seyri sülük neticesinde dünyanın hakikatini görmek. dünyanın fani olduğunu, bu zevklerin, bu şeylerin efendim aslının olmadığı, geçici olduğu. Yani şimdi mesela bir insan yemeği çok severse bir tabak yemek yersiniz, güzel. İkinci tabak biraz daha az güzel olur, az lezzetli olur ama üçüncü tabağı yiyince artık hatta kötü bir mideniz ağrır, başınız ağrır, istifra edersiniz falan filan, işkence de olur yani. O yüzden bu dünya zevkleri böyle. Allah bize işin hakikatini göstersin inşallah.
Amin. Ahiretle ilgili maksatlar her ne kadar iyiliklerden olsa da ancak onlar Allah'a yakın olan mukarrepler nezdinde kötülükler kabilindendir.
Ha şimdi burada bitirelim inşallah. Cennet cehennem meselesi de vardı. Hani bazısının cennete gideyim diye Allah'a kulluk eder. Bu bile bir zafiyettir. Yani cennete gideceksin zaten de sen Allah'ın rızasını, Allah'ın muhabbetini, marifeti hedefle. Zaten sen Rabbime misafir olursan Allah Celle Celaluhu seni en güzel şekilde ağırlar cennetinde. Ama sen sırf cennet cehennem dersen Rabbimizin şeyini birazcık şey yapmış oluyorsunuz. Tabii ki Allah emrettiği için cennete girmek için çalışmak önemli. Ama esas cennetin sahibi var. Cehennemin sahibi var. Cehennemden korkmaktan çok Allah'tan kork. Allah'tan haya et. Cennet istemekten çok cennetin sahibini iste. Bunu diyor sufiler. Yoksa cenneti ve cehennemi inkar etmek gibi de anlaşılmasın.
Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Muhterem dinleyicilerimiz, bu haftada Hacegan'dan Mektuplar programının sonuna geldik. Allah-u Teala bizleri istikamet üzere kılsın. Hayırlı bir hafta diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.